Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhaba. Bu hafta sizlerden gelen ve birikmiş, bunları yorumlayacağıma dair söz verdiğim bazı soruları seçtim. Onları yanıtlamaya çalışacağım. Bazı gazeteci arkadaşlarımın, dostlarımın, önem verdiğim gazetecilerin yolladığı ve yorumlamamı istediği sorular var. Onlara da cevap vermeye çalışacağım ya da katkı sağlamaya çalışacağım. Tüm bunların ışığında birkaç zamandır Türkiye'ye yapmaya çalıştığım bir öneri var. Elitler uzlaşısı. Dünyadan farklı örnekler vererek elitler uzlaşısı ne anlama geliyor ve neleri başarabilirler? Örneklerini vererek Türkiye'ye de bir öneri yapmaya çalışacağım. Türkiye içinde bulunduğu siyasal kriz ve açmazdan nasıl çıkabilir? İlk sorumuz şu: AKP'yi hala destekleyen %30 kemik kitle profili nedir? Bunların temel motifleri nelerdir? Bu bana Avrupa'da da çok soruluyor. Şimdi %30'u dillendirmeye çalıştık ama Avrupa'daki çok önemli üniversitelerde ya da düşünce kuruluşları bana yaptıkları davetlerde neden bu %50? AKP ne yaparsa yapsın vazgeçmiyor sorusunu yöneltiyorlardı. Ben de bazı yanıtlar vermeye çalışıyordum. Bu yanıtları sizlerle de paylaşayım. Öncelikle bunların tek bir motivasyonu var. Düzeltiyorum. Öncelikle bunların tek bir motivasyonu yok. Şuradan başlayalım. Birincisi, geçmişte yapılan hatalar. Geçmişte muhafazakar kitleye yönelik yapılan hatalar, bu kitleler üstünde bazı korkular oluşturdu ve ne olursa olsun, kötü bile olsa, bu bizim adamımız, artık biz devletin içindeyiz, devletten pay alıyoruz, çocuklarımız polis öğretmen oluyor, başörtüsüyle okumayı bırakın, polis ve öğretmen olarak çalışabiliyorlar gibi siyasi motivasyonları var. Tıpkı işte Gümüşhane'yi Sevenler Derneği, Bayburt'u Sevenler Derneği gibi, AKP artık Muhafazakarları Sevenler Derneği gibi bir dernektir. Yani buradan neyi kastediyorum? Bir feodal bir dayanışma var. Bu dayanışmada, yani şartlar ne kadar kötüye giderse gitsin, çok çok çok kötü, çok büyük acı verici bir kırılma olmadığı sürece, geçmişte de böyleydi, geçmişte de kötüydü ama en azından şimdi merkezden payı biz alıyoruz sahipleriyle AKP'nin arkasından çekilmiyorlar. İkincisi, bazı pratik gerekçeleri var. Geçmişte örneğin sağlık hizmetlerinin Türkiye'de çok kötü oluşu, insanlar bunun üstünden bazı mukayeseler yapıyorlar ve geçmişte biz SGK, SSK o zamanki adıyla kuyruklarında çok bekliyorduk, çok çile çekiyorduk. Şimdi köylerimize doktorlar gelip yaşlıların halini hatırını soruyor gibi pratik, hayata dayalı hatırladıkları ve mukayese edebildikleri bazı enstrümanlar üzerinden tercihlerini değiştirmiyorlar. Zira her şey kötüye gitse bile, her şeyden kısıtlama olsa bile AKP kendisini ön plana çıkartan bazı hususlarda bütçeyi hiçbir zaman kısmıyor. Sağlık bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla geniş kitlelerin, bu kitlenin demokrasi, özgürlükler gibi, birlikte yaşama, ötekini dışlamama gibi bir motivasyonu yok. Türk insanında, Türk seçmeninde bu motivasyonlar ne zaman ön plana çıkıyor? Genellikle çok büyük ekonomik kırılmalardan, çok büyük ekonomik krizlerden sonra insanlar tepki oyları veriyorlar ve özellikle mobilize olan seçmen dediğimiz kitleler, yani ideolojik olarak değil de daha pragmatik, biraz çıkarlarına göre, günlük hesaplarına göre, bunu aşağılamak ve kötülemek için söylemiyorum ki radikal ideolojik motivasyonlardan çok çok daha tercihe şayandır seferber olan, mobilize olan seçmenler. Pratik çıkarlarına göre, günlük tercihlerine bakarak, önlerindeki tercihlerine bakarak seçmen davranışlarını değiştirebiliyorlar. Peki hepsi bu mu? Hepsi bu değil ama genel hatlarıyla AKP'yi terk etmek istemeyen kitlenin motivasyonu bu. Bunlara milliyetçiliği de ekleyebiliriz. Zira AKP İslamcı olduğundan çok daha milliyetçi bir parti. Siz İslamcı bir gibi bir gördüğünüz AKP'nin, daha doğrusu Erdoğan ve çevresinin, ben radikal pragmatist olduğunu düşünüyorum. Yani bugün Türk halkının %80'i liberal olsaydı Erdoğan liberal olurdu. Bugün Türk seçmeninin %15'i eşcinsel ve türevleri olan LGBT'lerden herhangi biri olsaydı Erdoğan bunların haklarını sonuna kadar savunan bir lider olurdu. Örnekleri artırabilirim. Ben Erdoğan ve çevresindekilerin İslamcı reflekslerle yetişmiş, İran devriminin etkisinde kalmış gençlik kuşağında devrimci olarak bazı şeyleri değiştirmeye çalışan, İslamcı referanslarının oldukça güçlü olduğuna inanan ama bunların hepsinin ötesinde pragmatist, hiç sevmediği ama muhtaç olduysa şayet herhangi bir karşıt aktörüyle işbirliği yapabilecek, uzun yıllar onlarla çalışabilecek şekilde seviyede pragmatist olduğuna inanıyorum. Peki AKP bir sonraki soru. AKP MHP geçişkenliği var mı? Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi şansları nedir? Bu sonuç oranlarının yüzde neyi temsil ediyor? Evet, AKP MHP geçişkenliğinin olduğunu düşünüyorum. Ama bu şöyle bir geçişkenlik. AKP'ye kızan kitlelerin büyük bir kısmı, küsenler, küskünlerin çok büyük bir kısmının gidebileceği çok uzak bir mesafe yoktu. Alternatif partiler yoktu onlar için. Onlar da tepkilerini MHP'ye oy vererek vermeye başlamışlardı. AKP de bunu gördüğü için Cumhur İttifakı'nı kurdu ve ittifaklar yasasını çıkarttı. Aslında dolaylı olarak yine AKP'yi seçmiş oluyorsunuz. Bu doğru ama gözlemlememiz gereken başka bir şey var. MHP'den kaçan oylar var. Bugün artık Türkiye'de bir İyi Parti gerçeği var. İyi kötü MHP kadar, hatta son kamuoyu araştırmalarında MHP'den birazcık daha fazla oy alabiliyor. MHP'den kaçan oyların gideceği yer AKP değil. Bu Cumhur İttifakı'nın sarsılmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Saadet Partisi, Deva ve Gelecek Partisi'nin şansları nelerdir? Saadet Partisi'nde ben bundan sonra herhangi bir hareketlenmenin olacağını düşünmüyorum. Birazcık Erbakan'ı sevenler, milli görüşü sevenler derneği gibi oldu Saadet Partisi. Kendi içinden çok fazla aktör çıkarttı. Bu çok büyük bir başarı. Bugün Türkiye'ye yön veren ve yön verme ihtimali olan alternatif partilerin bile referanslarının Saadet çizgisinden geldiğini söylememiz gerekiyor. Ama geleceğe yönelik ben Saadet Partisi'nde lider değişikliği olsa bile bundan sonra büyük bir patlama ve sıçrama beklemiyorum. Davutoğlu'nun Gelecek Partisi de bundan çok farklı değil, iki sebepten dolayı. Birincisi AKP döneminin dış politika çöküşünün maliyeti tamamen Davutoğlu'na yazıldı. İkincisi AKP'den veda etme şekli. Pelikan çetesinin bir e-muhtırasıyla iktidara veda etmesi, başbakanlığa veda etmesi, hiç sesini çıkartmaması, o dönemde yapabileceği şeyleri yapmamış olması ki aynı şey Gül'ün de boynunda asılı durduğu için siyasete dönemiyor, aynı günah. Davutoğlu'nun hanesine yazılan şeyler. Davutoğlu burayı nasıl tersine çevirebilir? Davutoğlu geçmişte şahit olduğu bazı önemli hadiseleri aydınlatır. Türkiye'deki otoriterleşmenin önüne set çekebilecek hamleler yaparsa ki bu bilgiler onda mevcut. Davutoğlu ileride kurulacak olan ittifaklarda önemli bir aktör olabilir. Partisi muhtemelen hiçbir zaman bir kitle partisi olamayacak. Babacan'ın kurduğu Deva Partisi için aynı şeyleri söylemeyeceğim. Babacan'ın AKP'nin hatırlanan ekonomik zaferlerinin altında, başarılarının altında imzası olan biri. Birçok kritik getirebilirsiniz ama ben Deva Partisi'ne kredi verilmesini ve tolere edilmesini savunuyorum. Zira neyi bekliyorsunuz? AKP'den kaçan oyların doğrudan direkt CHP'ye gideceğini mi zannediyorsunuz? Ya da diğer farklı seküler, liberal, demokrat partiler, sayıları hiç de fazla olmayan partilere gideceğini mi zannediyorsunuz? Liberal özgürlükçü bir parti mi kurulacak? Bunu mu bekliyorsunuz? AKP'den oy veren kitlenin özellikleri ortada, tercihleri ortada. Bu kitlenin gidebileceği yer çok uzak değil. Mevcut alternatifler içinde yine evrensel değerlere, demokrasiye, özgürlüklere yine en yakın ve en geniş taahhütleri verebilecek olan kişiliğine baktığımız zaman, çevresindeki insanlara da baktığımız zaman demokrasinin, parlamenter demokrasinin tekrar tesis edilmesini sağlayabilecek bir ekibin orada oluşmaya başladığını gözlemliyoruz. Benim aklımda oluşan formül şu. Örneğin, tamamen örnek veriyorum. Diyelim ki CHP başkan adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu gösterdi. Tıpkı Amerika'da olduğu gibi İmamoğlu çıkıp benim başkan yardımcım Babacan'dır. Kendisiyle anlaştık. Kendisini aynı zamanda ekonomiden sorumlu, tam yetkili, süper bakan yapacağım gibi bir tandem oluşturulsa böyle bir vakum içinde Babacan'ın ve partisinin büyüyebileceğini ve böyle bir ittifaka partisinin oy oranının çok üstünde katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. AKP tabanı 2001 sonrasından bugüne nasıl bir transformasyon geçirdi? AKP bu alanda çok başarılı. Merkez sağ kitleye oy veren, dinle çok fazla alakası olmayan, örneğin belki ayda bir birasını içen, seküler olmasa da, demokrat olmasa da, İslamcı olmayan bir kitleye İslamcı gibi düşündürmeyi öğretti. İslamcı refleksler vermeyi öğretti. Yani düzenli ibadetlerini yapmaya, belki sadece yılda orucunu tutan ya da tek tük cumaya giden ama ben İslamcıyım diyen adamlardan bile çok daha İslamcı refleksler veren bir kitle üretti AKP. Bunlar şeyi kastetmiyorum. Hani İmam Hatip'te yetiştirdiği kuşağı kastetmiyorum. Bunlar şu anda işte 30'la 50'li yaşlar arasında olan ve geçmişte merkez sağ partilere oy veren kitleye oy veren bazı şeyleri, seçmenleri kastediyorum. Burada oldukça başarılı böyle bir transformasyon süreci var. Ama bunlar güvenilecek, sokağa çıkılacak, bir devrim yapılacak İslamcı bir kitle değil. Bunlar AKP başarısını işte geçmişte ekonomide, işte kısmen belki altyapı çalışmalarında, sağlıkta ya da kısmen yine bence çok başarısızlar eğitimde ama yapısal olarak işte binalar, kitaplar gibi bazı somut şeyleri gördükleri için onları belki de savunabilmek için İslamcı refleksleri de geliştirmeye başladılar. Son olarak şu kalan burada sorular var. Onları bir sonraki yayında, belki ileriki yayınlarda size cevaplamaya çalışacağım ama son olarak şunları söylemek istiyorum. Şimdi karşımızda ilginç bir Türkiye tablosu var. Medyanın, yargının seneler önce ele geçirildiği, bunların artık bir parti broşürü ya da parti üyesi gibi refleksler verip kararlar alıp manşetler atıp yargıda kararlar aldığı yapılara çok önce geçmişlerdi. Şimdi bunların üstüne yeni bazı evreler görüyoruz. Bekçilerin silah kullanabileceği ve bekçilerin neredeyse polisler kadar maaş alıp tamamen partili ekiplerden, parti teşkilatından oluşturulmuş tıpkı devrim muhafızları gibi bir yapının oluşturulmaya başlandığını görüyoruz Türkiye'de. AKP iktidarı sınır ötesi harekatlara ya da savaşlara artık elini kolunu sallayarak çok rahat bir şekilde girebildiğini ve NATO içinde müttefik olarak gördüğü ya da komşuluğundan büyük kar sağladığı bazı devletlere karşı askeri hamleler yapmaya başladığını ya da bazı cephelerde onların karşısına çıkarak çatışma içine girmeye başladığını gözlemliyoruz. Bunun üstüne tamamen bence iç politikadan ziyade dış politikaya bazı sinyaller vermek için 3 tane turist isteyip alamadığı Batı'ya işte Ayasofya'yı açıp kılıcı çekip hutbe okutup ben farklı bir cepheye gidiyorum sinyalinin vermeye çalıştığı bir şey görüyoruz. Bir Türkiye iktidarı görüyoruz, bir AKP iktidarı görüyoruz. Peki bunun karşısında muhalefet ne yapabilir? Bir zamandan beri sosyal medyadaki hesaplarımda ben elitler uzlaşısını öneriyordum ve geçtiğimiz hafta kendilerini ak saçlılar olarak ifade eden Türkiye'deki aydınlar ortaya çıktılar ve korkmayın, cesur olun, Türkiye'nin gidişatından endişe duyuyoruz diye bazı açıklamalarda bulundular. Bakın, elitler uzlaşısı şu anlama gelir. Biz bunu örneğin Tunus'ta gördük. Tunus'taki İslamcılar, biz iktidara gelmek için İslamcı olmadık. Güçlü bir Tunus kurmak ve Tunus demokrasisine hizmet eden aktörler olmak için senelerce hapislerde yattık. Özgür olsun, güçlü olsun ama Tunus bizim olsun diyerek elitler uzlaşısı içinde rollerini oynadılar. Mısır'dan farklı bir tablo sergilediler ve demokrasiyi kurtardılar, rejimi kurtardılar, devrim başarılı oldu ve bugün Orta Doğu'da işleyen tek demokrasi olarak örneklendirilen adres artık Tunus. Türkiye'nin de önüne geçti. Birçok uluslararası indekste tabii ki Tunus bir İsviçre değil ama Orta Doğu'da artık İsrail ile birlikte işleyen bir demokrasi daha var ve bu elitler uzlaşısı sayesinde oldu. En popüler örnek nedir? En popüler örnek Avrupa Birliği'dir. Avrupa Birliği halka sorularak yapılmış bir birlik değildir. Evet, demokrasi dağıtır ama Google'a demokrasi defisit yazın. Demokrasi defisit in EU yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Avrupa Birliği'nde demokrasi kusursuz işlememektedir. Avrupa Birliği reform sürecini tamamlayamamıştır. Anayasası reddedilmiştir. Sebebi nedir? Çünkü Avrupa Birliği bir elitler uzlaşısıyla kurulmuş başarılı bir sistemdir. Halka döndüklerinde, halka gittiklerinde hep ret almışlardır. Hep tökezlemişlerdir anayasada, reformlarda. Hatta bazı ülkeler önemli anlaşmaları referanduma götürmek zorunda oldukları için Lizbon Anlaşması gibi İrlanda'da reddedilmişti. İkinci kez zorla, çok büyük motivasyonlarla bunu geçirmeyi başardılar. Veya benzer Brexit'i gördük. İngilizler çok rahat sağ kitleler ayağa kaldırdı ve Avrupa Birliği'nden çıkarttılar. Bir referandumla işi bitirdiler. Türkiye'de gördüğümüz şey şu, elitlerin tıpkı bu ak saçlılar gibi bir araya gelerek bazı hamleler yapması gerekiyor. Sebebi şu, bakın sosyal medyada uzun zamandır sevgili siyaset bilimci dostlarımla şunu tartışıyoruz. Bu adamlar seçimle gider mi, gitmez mi? AKP ve MHP'yi kastediyoruz. Eğer sağlıklı bir seçim olur, rekabetçi bir otoriter sistem içinde sağlıklı seçimler olursa bunlar seçimle gidebilirler. Ama karşımızda şöyle bir tablo var. Türkiye'deki muhalefet yapılması gerekenleri yapıp bir arada durup tıpkı o aydınlar gibi önceliğimiz sadece Türkiye'nin demokrasisini kurtarmaktır dedikten sonra ortak bir adayla halkın karşısına çıkıp bir program önerebilirlerse sadece bizi seçin değil, biz işleyen hatta senatosu olan parlamenter bir demokrasiye geri dönüyoruz. Ve bizi iki kere denetleyebileceğiniz bir sistem kuruyoruz gibi somut adımlarla ortaya çıkıp birlikte biraz önce örnek verdiğim gibi ikili konsensüsle adayları ortaya çıkartıp AKP'nin karşısına seçim kazanma ihtimaliyle çıkarlarsa dikkat buyurun. AKP'yi %100 devirirler. Seçimi manipüle etmeden başarılı bir şekilde alırlar demiyorum. Ama belki AKP ve MHP'nin 10 sene sonra yapmayı planladıkları otoriterleşme hamlelerini çok öne çekmek zorunda, onları çok öne çekmek zorunda bırakabileceklerini söylüyorum. Yani deneyen kaybedebilir, denemeyen kaybetmiştir. Efendim, bu hafta sizlerden gelen ve bazı gazeteci dostlarından gelen bazı sorulara yanıt vermeye çalıştım. Bunlarla birlikte Türkiye'de elitler uzlaşısıyla nerelere gidebiliriz, neleri yapabiliriz, hangi otoriterleşme yollarını kısaltabiliriz'i yorumlamaya çalıştım. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak üzere.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.